7. Ayrım.
Fehiman sapsarı oldu. Karısının halini gözünden kaçırmayan Vedat, kuru bir sesle, "Buyursun, memnun oluruz," cevabını verdi. Malike mektubu Vedat'a vererek, pencerenin önünde oyuncaklarıyla oynayan Funda'nın yanına gitmişti. Orada hem çocukla meşgul oluyor, hem de, "Belki Türkan da beraber gelir. Ne iyi olacak. Hep bir ara bir süre iyi vakit geçiririz," diyordu. Konu fazla uzamadı. O gün o kadarla kaldı. Süha çiftliğe yalnız gelmişti. Fehiman onu ilk defa annesiyle konuşurken görmüş ve resmi bir tavırla "Sefa geldiniz," diyerek odasına çekilmişti. Çok sinirliydi. Halini kocasına belli etmemek için çabalıyor, fakat Vedat zeki bakışlarıyla her şeyi seziyordu. Süha'nın konukluğunun iki günü olaysız ve sakin geçti. Genç adam evin içinde herkese karşı saygılı davranıyor, Vedat'la Avrupa'dan konuşuyor, küçük Funda ile oynuyordu. Fehiman'la gayet seyrek konuştuklarını Vedat'tan başka fark eden olmamıştı. İkinci günün gecesiydi. Mevsime göre hava sert değildi. Ancak yaz gecelerinin ılık, tatlı rüzgarı yerine ısıran, iğneleyen bir poyraz esiyordu. Vakit epey ilerlemişti. Ev halkı yatak odalarına çekileli bir saat kadar oluyordu. Gözlerine bir türlü uyku girmeyen Fehiman, bir aralık odanın duvarlarına vuran hafif bir kızıllık fark etti. Önce buna önem vermek istemediyse de çok geçmeden kızıllığın bütün odayı kapladığını görerek yerinden fırladı. Kocası yatakta arkasını dönmüş, sakin nefeslerle uyuyordu. Genç kadın pencereye koştu. Simsiyah gecenin içinde çiftliğin büyük ahırlarından biri müthiş alevler arasında yanıyor, hayvanların acı haykırışmaları duyuluyordu. Fehiman bir çığlık kopardı ve uyanan kocasına çırpınarak yangını haber verdi. Çok geçmeden bütün çiftlik halkı ayaklanmıştı. Bereket versin ki ahır tek bir yapıydı. Yangının atlayabileceği başka yer yoktu. Rüzgar da müsait estiğinden ev içinde tehlike kalmıyordu. Herkes bahçeye fırlamıştı. Çiftliğin adamları hayvanları kurtarmak için uğraşıyorlar, yangına mahsus kalın hortumlarla su sıkıyorlardı. Fehiman, Vedat'ın ısrarlarına rağmen arkasına kalın bir manto alarak bu kalabalığa katılmıştı. Evin önünde duran Malike, kızını daha ileri gitmekte alıkoyamadı. Heyecandan dişleri kilitlenen ve elleri buz gibi olan Fehiman, yangına yaklaşarak hayvanların nasıl kurtarıldığını görmeye çalışmaktaydı. Fakat acı feryatlardan, yanan yapının çatırdısından ve kalın duman tabakasıyla yükselen korkunç alevlerden başka bir şey göremiyordu. Bir aralık dumanın genzine dolduğunu ve dizlerinin titremesinden hemen oraya düşecek gibi olduğunu hissederek geri dönmeye davrandı. Bu sırada arkasından iki kuvvetli el omuzlarını kavramıştı. Başını çevirince Süha'nın alevlerin kızıllığına boyanmış yanık yüzünü gördü. Genç adamın bir tutam saçı alnına dökülmüştü. Perişan ve yenik bakışla Fehiman'ın gözlerine bakarak "Bir dakika benimle gel. Sana söyleyeceklerim var," diyordu. Genç kadın nefretle irkildi. Onun ellerinden kurtularak "Hayır," diye bağırdı. Bu irkiliş ve bu ses genç adamda hiçbir etki yapmamıştı. O bunları bekliyormuş gibi aynı sükunetle devam etti. "Mutlaka seninle görüşmeliyim Fehiman. Yalvarıyorum, gel. 5 dakika şu açlığa doğru yürüyelim. Beni dinlemeye razı ol. Herhalde pişman olmazsın." Fehiman'ın kafasında şimşekler çakıyordu. Saadetini ve ruhunun huzurunu bozan adamı parçalamak, gaddar ruhunu kanatmak, karanlık insaniyetini başına çarpmak istiyordu. Bu belki de bir fırsattı. Kısa bir düşünceden sonra "Pekala," dedi. "Görüşelim." Ağır ağır ağaçların altına doğru yürümeye başladılar. Süha'nın sesi titriyordu. Birkaç kere derin derin nefes aldıktan sonra söze başladı. "Ben hayatımın tek mutlu gecesini sana borçluyum. Buna rağmen öylesine vicdan azabı çektim ki, Fehiman, Seni sevmek benim için büyük ve affolunmaz bir hataydı. Fakat sevgiden uzak yaşamanın şimdiye kadar pek güç, şimdiden sonra ise imkansız olduğunu anladım. Sen de artık Mesut değilsin. Ne kadar sararmış ve zayıflamış olduğunu görüyorum. İyi düşünelim ve hayatımıza gereken yönü vermeye bakalım. Bu sözleri başı önünde dinleyen Fehiman birdenbire doğruldu. Kelimeler dudaklarından birer mermi gibi fırlıyordu. Hayatımıza gereken yönü vermek demek, şüphesiz sizi mutlu kılacak bir yol tutmaktır, değil mi? Kocamdan ayrılacağım ve sizin hayatınıza koşacağımı sanıyorsanız yanılıyorsunuz Süha Bey. Ben namusumun hırsızına hayatımı satmam. Süha irkildi. Fakat metanetini bozmamaya çalışarak, "Çok sinirlisin, iyi düşünemiyorsun," diye fısıldadı. "Hayır, çok iyi düşünebiliyorum. Siz karşımda sadece bir küstah aşık değilsiniz. Bir canavar, bir katilsiniz. İleri gidiyorsun Fehiman. Bir günahkar suçu kadar ceza görür. Siz suçunuzun cezasını çektiğinizi mi zannediyorsunuz? Sizden nasıl nefret ettiğimi bilmenizi isterdim. Buraya niçin ve ne cesaretle geldiniz? Fehiman, her şeye rağmen aramızda ebedi bir sır bulunduğunu unutmamalısın. Bu sır benim için bir yüz karası, bir felaket tarihidir. Halbuki bunun tekrarı çok mümkün. Ne demek istiyorsunuz? Sana açılmış kollarıma bir gün elbet gene düşeceksin. Rica ederim susun. Beni seveceksin Fehiman. Her şeye rağmen büsbütün benim olacaksın. Fehiman öfkeyle ayağını yere vurdu. Yüzü morarmış, gözleri irileşmiş, dişleri kasılmıştı. İnsan sesine benzemeyen bir sesle, "Yarın buradan çıkıp gideceksiniz," dedi. "Bir daha da yüzünüzü görmek istemiyorum. Yuvamın saadetini saçtığınız zehirlerle daha fazla bozamazsınız. Bu kadarı yeter." Süha durdu. Genç kadının yüzüne öyle derin bir aşk, öyle büyük bir ızdırapla bakıyordu ki, Fehiman biraz sakinleşmek imkanı bularak ilave etti. "Eğer beni gerçekten seviyorsanız, fedakar olmalısınız." Genç adam arkasını bir ağaca dayadı. Dudaklarında derin bir ah çıkmıştı. Gözlerinde biriken yaşları daha fazla tutmak imkanını bulamayarak ağlamaya başladı. Fehiman bir an ne yapacağını şaşırdı. Oradan kaçmakla teselli verici birkaç söz söylemek arasında kararsız kaldı. Gece gittikçe kararıyor, yangının kızıllığı kayboluyordu. Bulundukları yerde birbirini ancak fark etmeye başladıklarını görünce Fehiman'ın içini bir korku kapladı. Sert ve kısa, "Artık dönelim," dedi. Süha birden ona doğru geldi ve kollarını açarak onu kucakladı. Kaçmaya imkan yoktu. Kurtulmak için çırpınan genç kadın, "Bağırırım, bırakın," diye fısıldadı. Fakat Süha dinlemiyor, dudaklarına birikmiş gönül ateşini onun teninde ve dudaklarında söndürmeye çalışıyordu. Bu mücadele bir dakika kadar sürdü. Süha'nın artan hırsı ve Fehiman'ın kesilen kuvveti ikinci bir felaket anının yaklaştığını haber vermekteydi ki birdenbire ağaçların arkasından bir hışırtı duyuldu. İkisi de dehşet içinde kaldılar. Fehiman, "Mahvoldum. Mutlaka bizi arıyorlar," dedi. Sonra Süha'ya büyük bir iğrenmeyle bakarak, "Hiç kimse dünyada sizin kadar alçalmamıştır," diye haykırdı. Çok sürmeden çalılar arasından iri bir gölge belirdi. Bunu daha evvel Süha görerek, "Hay Allah cezasını versin, başıboş kalmış bir at," dedi ve kısa asabi bir kahkahayla güldü. Fehiman, bir dakika kaybetmenin hayatındaki büyük yarayı neşterleyeceğini bir anda kavrayarak ileri atılmıştı. Geldikleri yoldan hızlı adımlarla dönmeye başladı. Süha onun arkasından önce şaşkın, sonra kararsız baktı. Daha sonra büyük bir kederle içini çekerek bodur bir ağaç kütüğünün üstüne çöktü. Fehiman odasına döndüğü zaman Vedat'ı yatağının içine oturuyor bulmuştu. Yangın sönmüş, herkes yerine dönmüş, Etraf eski sükunetine kavuşmuştu. Genç kadın çekingen adımlarla kocasına yaklaştı. Yüzü hala alev alev yanıyor, vücudu asabiyetten titriyordu. Vedat büyük bir dikkatle hiçbir şey söylemeden onu süzmekteydi. İkisi de arada geçen gizli şeylerin varlığını sezdiren ağır bir sessizlik içinde bulunuyorlardı. Fehiman arkasındaki mantoyu atınca geceliğinin açık yakasından kombinezon askısının kopmuş olduğunu gördü. Onu telaşlı bir el hareketiyle saklamaya çalışıyordu ki kocası yavaş fakat buyurgan bir sesle "Neredeydin?" diye sordu. Fehiman gülümseyerek karolanın kenarına oturdu. Aldırmaz bir tavın takınarak "Garip bir meraka düştüm," dedi. "Yangının nasıl söndürüldüğünü seyrettim. Niçin herkesle beraber dönmedin? Ben sana çok kalma dememiş miydim?" "Evet, ama dalmışım. Heyecan içindeydim. Sonra kendime geldim." Bu sözleri Vedat'ı yatıştıracak yerde büsbütün şüphelendirmişti. Onun omuzlarını kavrayıp başını kendine yaklaştırarak yüzüne dikkatle baktı. Fehiman bu bakışlardan kurtulmak için başını onun göğsüne saklamak istiyor fakat genç adamın kuvvetli bilekleri kımıldamasına engel oluyordu. Yandan vuran aydınlık içinde onun yanaklarına, dudaklarına uzun uzun baktı. Sonra gözlerini buldu. Kaşları çatılmıştı. Dişleri arasından çıkan bir fısıltıyla tekrar etti. "Neredeydin?" Fehiman titriyordu. Gözleri birdenbire dolmuştu. Bu hal doğrudan doğruya bir itiraftı. Vedat parmağıyla onun dudağının kenarını yokladı. Daha ciddi ve daha sert ekledi. "Bu nedir?" Parmağının dokunduğu yer acıyordu. Fehiman neredeyse bayılacaktı. Sönük bir sesle "Hiç," diye mırıldandı. "Hiç mi? Bana bundan fazla yalan söylemene tahammül edemem. Artık her şeyi çok iyi anladım." Genç kadın onun boynuna atılmak ve hıçkırıklarını temiz kalbi üstünde boğmak için bir hamle yaptı. Fakat Vedat bu hamleye karşı koyarak "Gözyaşların ve inkarların hiçbir fayda veremez," diye bağırdı. "Artık her şey bitti. Her şey. Vedat, yanılıyorsun. Yemin ederim ki ben günahsızım." "Elbette ki günahkarım," demeyeceksin. "Sana bunları anlatmak isterim. Hiçbir şey dinleyemem. Beni ne kadar kandırmaya çalışsan boştur. Ben gururumu çoluk çocuk oyuncağı etmemeliydim. Seninle evlenmenin nasıl büyük bir çılgınlık olduğunu kafamı yere vura vura anladım. Vedat, neler söylüyorsun? Allah aşkına beni dinle. Yemin ederim ki benim nefretimden başka hiçbir şeyimi kazanamadı o." "Nefretinden başka hiçbir şeyini kazanmadı mı? Şu kopuk askıyla, şu yüzündeki bere bu sözünü doğruluyor mu? Fehiman, sen yalan söylüyorsun." "Vedat, evet, yalan söylüyorsun. Ama inanamıyorum. Dünyanın her şeyden temiz olan dudakların nasıl en kirli yalanları söylüyor? Ve nasıl bu dudakları yabancı dudaklar öpüyor? Söyle, söyle bana. Hiç olan oldun mu?" Genç adam son soruyu sorarken titredi. Gözleri Fehiman'ın gözlerine dikilmiş, elleri birer çelik mengene gibi hala onun omuzlarını sıkıyordu. Fehiman, yüzüne bu kadar yakından bakan meraklı gözlerin karşısında gerçeği saklayamadı. Kirpiklerini indirdi. Acı bir ilaç yutar gibi gözlerini yumarak, "Yalnız bir kere," diye fısıldadı. Vedat bir soru sormuştu. Ama benliğini yıkacak bu cevabı asla beklemiyordu. Başına bir yumruk yemiş gibi sarsıldı. Tıkanır gibi, "Ne?" diye bağırdı. Sonra şuurunu toplamak ister gibi bir an susarak bekledi. Elleri gevşemişti. Başını ağır ağır geri çekerek, "Artık karım değilsin. Hiçbir şeyim değilsin," dedi. Fehiman boğuk bir feryatla "Vedat!" diyebilmişti. Sonra başını onun dizlerine bırakarak hıçkırmaya başladı. Bu anın uzamaya tahammülü yoktu. İkisi de başlarına çullanan felaketin sersemliği içinde kararsız kıvranıyorlardı. Nihayet Vedat, pürüzlü bir sesle yine konuşmak imkanını buldu. ''Bana vermiş olduğu mutluluğu inkar etmiyorum. Hayatımın en mesut geçen günlerini sana borçluyum. Fakat hep bu felaket gününü beklemekteydim. Dünyada nispetsiz yapılan her şey muhakkak bir gün yıkılmaya mahkumdur. İkimiz eş olamazdık biz. Sen çocuktun ama ben bunu pekala düşünebiliyordum.'' Gözlerinden süzülen yaşları silmeden ve çok yavaş devam ediyordu. ''En büyük suçum seni çılgıncasına sevmekti. Fakat o kadar bahtiyardım ki saadetimden ağlardım. Şimdi ise...'' Bu sözün arkasından boğazından fırlayan bir hıçkırığı tutamadı. Yine de metin olmaya uğraşıyordu. Önünde boğulurcasına ağlayan karısına perişan bir acılıkla bakarak daha dik söylendi. ''Niçin benden gerçeği sakladın? Lekelenmen gerekmezdi. Ben seni pek kolay sevdiğine terk ederdim.'' Fehiman başını kaldırdı. Gözleri derin bir isyanla doluydu. Hırçın bir sesle ''Ben onu sevmedim, sevmiyorum.'' dedi. ''Beni zorla aldı. Buna da sebep sensin. Evet, sen Vedat. Niçin Avrupa'ya gitmem için o kadar ısrar ettin? Niçin beni yanından ayırdın? Ben senden bunları istedim mi? Beni bile bile onun kucağına attın. Söyle, bu da mı yalan? Kabahat sende değil mi?'' Vedat bu sözleri hiç duymuyormuş gibi düşünüyor ve susuyordu. Sonunda, "Artık bir arada yaşamamız imkansızdır," diye mırıldandı. Fehiman, "Vedat," diye haykırdı. "Bana inanmıyorsun. Yemin ederim ki ben onu sevmiyorum. İstemiyorum. Ne senden, ne de yavrumdan ayrılırım. Allah aşkına merhamet et. Sana yalvarıyorum. İnan bana." Genç adam inatçı ve dik, "Yeter," dedi. Sonra daha mağrur ve ciddi ekledi. "Her şeye rağmen namusunu koruyabilirdin. Sen istemesen çocuğumun anası temiz kalırdı. Artık senden nefret ediyorum. Tiksiniyorum. Gözlerimin önünde bundan sonra yaşayamazsın. Yatağımda ve kollarımda vücuduna tahammül edemem. Sen sadece bir günahkar değilsin. Sadece kocasına ihanet etmiş bir vicdansız değilsin. Masum yavrusunun şerefini kirletmiş bir kadınsın. Verdiğin saadetleri böyle geri almamalıydın. Beni değilse yavrumu düşünmeliydin." Fehiman'ın başı kocasının kesik bacaklarının korkunç boşluğuna düştü. İnsan sesine benzemeyen bir sesle inledi. "Beni öldür. Fakat bırakma. Senin karın olarak değil, hizmetçin olarak yaşayayım. Çocuğumun dadısı, bakıcısı olayım. Beni bırakma. Bana acı Vedat." Bu yalvarış yürek paralayıcıydı. Vedat asabi bir hareketle omuz silkti. Fakat cevap vermedi. Biraz ötede bütün olan şeylerden habersiz uyuyan küçük Funda kıpırdıyordu. Sonunda uyandı ve ağlamaya başladı. Onun sesini duyar duymaz Fehiman doğrulmuştu. Ayağa kalkarak sendeleye sendeleye çocuğun küçük karılısına yaklaştı. Yanaklarından yaşlar sızarak derin bir muhabbet ve şefkatle yavrusunu tekrar uyutmaya uğraştı. Vedat bu sahneye bakıyordu. "Gel gelelim nasıl?" O anda bahtsızlığın bütün ağırlığını varlığında hissetmekteydi. Fehiman tekrar onun yanına dönmedi. Oradaki bir koltuğun içinde gözyaşlarıyla sabaha kadar kaldı. Vedat'tan arkadaşı Nizamettin'e mektup. Çiftlik, 29-10-1934. "Kardeşim, sana bu satırları yazan adam eski Vedat değil. Omuzlarına çöken bahtsızlığın, hayatını yıkan felaketin ve yüreğini bir kanser gibi saran amansız acıların pençesinde eriyen, küçülen, yaşlanan bir zavallıdır. Sana bu konuda çok uzun ve etraflı tavsilat vermeye gücüm yetmediği için yediğim korkunç silleyi birkaç kelimeyle anlatmaya çalışacağım. Izdırabımı doğuran sebeplerin bir kuruntudan ibaret olmadığını tesadüfler bana öğretti. Gönlümdeki Süha'ya ait şüphe hiç de yersiz değilmiş. Karım onun kollarına düştü. hayatına karıştı. Bu ihanete şaştın, değil mi? Şaşma dostum. İtiraf edeyim ki ben sadece hatamı idrak ettim. Şaşmadım. Zira bu sonucu bekliyordum. Fakat darbe gerçekten pek feci indi. İçimde acılan cılk yara zamanla azalarak işliyor. Günden güne derinleşiyor. Onu derhal terk etmek istedim. Ama kalbimi parçalayan gözyaşları karşısında hakkımı kullanmaktan vazgeçtim. Şimdi aynı ev içinde fakat birbirimizden kilometrelerce uzak yaşıyoruz. Odalarımızı ayırdık. O çocuğuyla birlikte eski küçük odasına geçti. Ara kapı gündüzleri bazen açılıyor. Fakat geceleri bir kare duvara kadar korunaklı. Hiç konuşmuyoruz. Birbirimize söz söylemek, bilmem ki bir daha nasip olacak mı? Evvela ayrılığımızı açığa vurmamak için çocuğun geceleri huysuzluk ettiğini, bu yüzden uykusuz kaldığımı bahane etmeyi düşünmüştüm. Fakat durumu korumak için dargın durmamamız ve hiç olmazsa aile arasında konuşmamız lazımdı. Halbuki içimdeki sonsuz kırgınlık bu hareketime engel oldu. Her şey duyuldu. Her şey biliniyor. Yalnız bizi birbirimizden uzaklaştıran gerçeğin iç yüzünden başka. Süha bir daha görünmedi. Yalnız postacının Fehiman'a bir mektup getirdiğini sezdim. Bu mektuba cevap yazdı mı, başka mektuplar da geldi mi bilmiyorum. Gecelerim büyük bir ızdırapla geçiyor. Gündüzleri ben kapıya arkam dönük oturduğum zamanlar onun odama girdiğini ve gölge gibi dolaşarak öteyi beriyi topladığını hissediyorum. Funda'yı bazen kucağıma uzatırken göz göze gelmemek için başlarımızı yana çeviriyoruz. Ama niçin bu müthiş hayatı Süha'nın vereceği saadete tercih ediyor acaba? Belki hala beni inandırabilmek için uğraşıyor. Dünyada her şey mümkündür. Bizim birbirimize dönmemizden başka. Dün hesapladım. Tam 3,5 ay olmuş. Bu ayları yıllarla çarpıyorum. Ömrüm ne kadar sürecek acaba? Yarım vücudum, yarım hayatımı bütünleyen saadetten mahrum olduktan sonra yaşamak, böyle inleyerek, ızdırap çekerek yaşamak. Tanrım, ne acı, ne tahammülsüz şey. Bazen haykırmak istiyorum. Acaba birkaç yıl süren mutluluğum, acılarımı unutturmak için hayatın elime verdiği bir oyuncak mıydı? Sonra kabahatin kimde olduğunu düşünüyorum. Ömrümün bütün geçmiş sayfalarını gözlerimin önüne getirerek uzun saatler dalgın kalıyorum. Ah Nizam! Felaketimin muammasını layıkıyla çözemedim. Çözemeden ölmekten de korkuyorum. Bana uzun cevaplar yaz. Biraz teselli ver. Acılarımı paylaşacak bir tek sen varsın. Benden yardımını esirgeme. Şimdilik bu kadar dostum. Sevgi ve selamlar. Vedat. Şubat'ın fırtınalı bir gecesiydi. Gök ile yer arasındaki karanlık boşlukta tipi müthiş savruluşlarla dönüyor, inliyor, uğulduyordu. Gece yarısı çoktan geçmişti. Dakikalar aynı telaşsız adımlarla ilerliyor, saatler uzun kış gecelerine mahsus aynı tembellikle yerinde sayıyordu. Fehiman üzerindeki yorganı atarak doğruldu. Soğuğa rağmen bunalmış gibi derin derin nefes alıyordu. Gözlerine hiç yaklaşmayan uykunun, evin içindekileri derin rüyaların koynuna sürüklediği muhakkaktı. Yalnız bitişik odada yanan lamba ara kapının buzlu camından aksederek orada da uyanık birinin bulunduğunu anlatıyordu. Genç kadın yataktan çıktı. Arkasına kalın bir robde şambur alarak sobanın yanındaki koltuğa oturdu.